Ve bugün Tanrı'nın sözüne bakacağız. Tabii ki. Ve bugün Luka bölümünden 20. bölümüne bakacağız. Luka 20. O zaman kutsal kitabınız varsa onları açalım ve onları okuyacağız. Ve bu hikaye şu bağlamda gerçekleşiyor. İsa Mesih çarmıha gerilmeden birkaç gün evvel. İsa Kudüs'e geldi. Aslında ölmek üzere geldiğini biliyor İsa. Onu öldüreceklerini biliyor İsa. Çünkü peygamberdi. Ve birkaç gün önce Kudüs'e geliyor. Ve bu hikaye, okuyacağımız hikaye, o bağlamda gerçekleşiyor. Tamam mı? O zaman her zaman aklımızda, arka planda çarmıh var. Bu olacak. Ve İsa Kudüs'e girer girmez ilk önce nereye ziyaret edecek, nereye uğrayacak? Tapınağı. Yani Yahudilerin en kutsal mabete gidecek. Ve avluya giriyor. Tamam mı? Yani kuzu gibi kurtların arasına girmiş oluyor İsa. Ve giriyor avluya. Ve söz diyor ki, oradaki bütün alıcı ve satıcıları dışarı kovdu. Düşünsene, yani yeni gelmiş. Ya ben yeni gelmişim İngiltere, misafirsiniz, tamam mı? Geliyorum ve ilk önce hepinizi kovuyorum. Yani olur mu böyle bir şey? Olmaz. İsa bunu yapıyor. Para bozanların masalarını, güvercin satanların sehpalarını devirdi. Ve onlara şöyle dedi. Evime, bak evime diyor mabet için. Dua evi denecek diye yazılmıştır. Ama siz onu haydut inine çevirdiniz diyor. Çok cesurca bir davranış aslında değil mi? Oraya girmek, bunu yapmak, bunları söylemek. Ve oradaki tapınak görevlileri ve din bilginleri ona bir soru sormak istiyorlar. Aslında öfkelenerek hemen öldürmek istiyorlar ama bir soru soruyorlar. Ve diyorlar ki, sen kimsin ki ve bunları hangi yetkiyle yapıyorsun? Tamam, sana yetki veren kim? Bunlara hangi yetkiyle yapıyorsun diye sormak istiyorlar. Ve buna bir cevap olarak İsa okuyacağımıza hikaye, benzetmeyi anlatıyor. Tamam, İsa her zaman düz bir cevap vermiyor değil mi? Her zaman dolaylı bir şekilde anlatıyor, mecazi bir şekilde. O zaman İsa bu benzetmeyi anlatacak ama bu benzetmenin fonksiyonu İsa'nın kimliğini açıklamak için. Tamam mı? O zaman dönüyoruz şu hikayeye ve bakacağız. Luka 20 ve 8. İsa onlara, ben de size bunlara hangi yetkiyle yaptığımı söylemeyeceğim diyor. Cevap bekliyorlar. Söylemeyeceğim diyor ama bir benzetme anlatacağım. İsa sözüne devam ederek halka şu benzetmeyi anlattı. Adamın biri bağ dikti ve bunu bağcılara kiralayıp uzun süre yolculuğa çıktı. Tamam mı? O zaman adam bir bağ, bu bağımız olsun. Bağ dikiyor, tinayla, özenle, çok güzel. Ve sonra kiraya veriyor ve gidiyor yolculuğa. Tamam, o zaman bir Özgür gel, kiracı olacaksın. Sen bağın içinde otur. Süper. Rahat ol. Evet, senin? Ya, kiracısın. Tapu bende. Ama kiracısın. Tamam mı? Mevsimi gelince, bağın ürününden payına düşeni vermeleri için bağcılara bir köle yolladı. Ya, doğal hakkı olarak, yani tapu bende. Tamam mı? O zaman, evet, Ali'yi göndereceğim. Kölemsin. Gel. Tamam mı? Göndereceğim hakkımı almak için. Çünkü o günlerde para falan yok ya. O zaman kira olarak mevsim gelince bir yüzdesi verecek mevsiminden. Tamam mı? Ürününden. O zaman seni gönderiyorum. Ve diyor ki ama bağcılar köleyi dövüp eli boş gönderdiler. Hani nerede? Ne oldu ki? Ne yaptılar ki? Dövdüler mi? Vay vay vay. Toprak sahibi nasıl hissedecek şimdi kendini? Üzgün tabii ki. Öfkeli. Doğru. Başka? intikam. Tamam, sen oturabilirsin. Başarısız köle. Yaramaz köle. Yani ne oldu? Suratına birkaç tokat indirip gönderdiler galiba. Öyle diyor. Yani bir güzel hakladılar. Tak tak tak diye. Şimdi neden? Neden dövdün? Ve bağ biz işlettik. Tamam, o zaman ürün bizim olsun. Yani bu adam kim ki? Yani dağdan gelip bağdakini mi kovacak? Olmaz. O zaman bu aslında büyük bir saygısızlık ve küstahlık ve bir şekilde isyan ve bir şekilde bir özerklik ilanı. Değil mi? Bu bizim. Sen kimsin ki? Değil mi? Bağ sahibi başka bir köle daha yolladı. Gel. Başka bir köle daha yolladı. İyi yolculuklar. Bağcılar onu da dövdüler, aşağılayıp dövdüler ve aşağıladılar. Ve eli boş gönderdiler. Ne yazık ki. Tamam mı? İkinci defa daha da beter. Dövmekle kalmayıp aşağıladılar. Tamam. Ve ben onu gönderdiğim için onu aşağıladıkları zaman beni de yok saymış, hiçe saymış oluyorlar. Benim onurumu da yitirmiş oluyorlar. Değil mi? Adam bir üçüncüsünü yolladı. Kim gitmek istiyor acaba? Böyle bir aptal köle var mı aramızda? Gel abi. Kusura bakma, gel abi. Sen gel. Üçüncüsünü de yolladılar, tamam mı? Habire gönderiyor. Hadi bir kurban daha. Tamam. Onları besleyelim. Üçüncü köle ve diyor ki, ayet diyor ki, bir üçüncüsünü yolladı. Bağcılar onu da yaralayıp kovdular. Yani bu şimdi daha da ciddi, daha da katı ve gittikçe katılaşıyor. Sen eğleniyorsun değil mi? Tamam, biraz otur şimdi. Sonra ve bu bugünkü en önemli ayete geldik. Bağın sahibi ne yapacağım dedi. Bağın sahibi ne yapacağım dedi. Yani gönderdim, dövdüler. Gönderdim, dövüp aşağıladılar. Gönderdim, büyük zarar verdiler. Ve bu bir onur vezir döngüsünden ibaret, değil mi? Herkesin önünde utandım. Çünkü zayıfım. Toprak benim ama bir şey yapamıyorum. O zaman herkes izliyor şimdi, adam ne yapacak? Adam zayıf mı? Yumuşak mı? Benim yasal bir hakkım var. Tapu bende zaten. Yani polisi çağırabilirim, herkesi çağırabilirim. Hep beraber gidip onları kovalım, öldürelim. Onurumu temize çıkarayım, değil mi? Sen ne yapardın? Ve bu hayatta her zaman yüz yüze geldiğimiz bir sorun. Tamam, biri sana kötü bir şey yaparsa ne yapacaksın? Nasıl davranacaksın? Ve normalde 3 seçeneğimiz var. Tamam mı? Ve bunları şimdi göstermek istiyorum. Çünkü İsa bunu başka bir yerde, başka bir şekilde anlattı. Kim gelsin, kim gelmedi? Halim sen gel. İsa başka bir yerde bu 3 seçenekten bahsediyor. Ve diyor ki, göze göz, dişe diş dendiğini duydunuz. Ama ben size diyorum ki, kötüye karşı direnmeyin. Sağ yanağına bir tokat atana ne yapacaksın? Şimdi sen sağ yanağıma bir tokat at. Sağ yanağıma. At. At. At. Peter atman istiyor. Ama bak, sağ yanağıma. Demek ki ya elinin tersiyle atacaksın ya da sol elin atacaksın. Yani burada maksat ne? Evet, aşağılamak. Yani burada maksat etkisiz bırakmak değil, yumrukla vurmak değil. Sadece herkesin önünde niye? Adamın yerine koymamak. Tamam mı? Utandırmak. Tamam mı? At. Bu da ne? Üç seçeneğim var. Tamam, birincisi o bana tokat attığı gibi ben de ona tokat atayım. Tamam mı? Yani göze göz, dişe diş. İntikam. Değil mi? Ve bu aslında adalet. Adalet, yani birinci seçeneğim adalet. İntikamımı almak, ölçümü almak. Sen bana tokat atarsan, ben de sen... Ve bu, sonra o bana, sonra ben ona ve ailesine ve gidiyor. Değil mi? Birinci seçeneğim bu. İkinci seçeneğim merhamet. Merhamet ne? Tabii, affetmek. Tamam mı? Ben sana bir tokat atmayacağım, intikamımı almayacağım, görmezden geleceğim, unutacağım, affedeceğim. Bu zor bir seçenek değil mi? Ama burada bir problem var. Merhametten ne doğar? Maraz. Merhametten maraz doğar. Ben bir şey yapmadığım zaman adam düşünecek ki bu adam zayıf, bir daha atayım. Bir daha atayım değil mi? O zaman ve bu evet ve bu kültüre aykırı bir şey aslında merhamet. Bir şey yapmamak. Aristotle biliyorsunuz. Aristotle'ın meşhur bir sözü vardı. Barışmayınız diyor. Barışmayınız, düşmanlarınızdan ölç alınız. Çünkü ölç almak adalettir diyor. Ya doğal bir hakkım var ona tokat atmak için. Tamam, göreceğiz. Tamam mı? Yoksa vurdum duymaz sayılıyorsun. Şerefe değer vermeyen, haysiyetsiz, uyuşuk mıymıntı. Değil mi? Aşırı usallık. Yani herkes diyor ki bu pek bir erkek değil. Değil mi? Değil mi? Hele Orta Doğu'da. O zaman üçüncü bir seçeneğim var ve İsa diyor ki onu yapacaksınız. Sağ yanağınıza bir tokat atana öbür yanağınızı da çevirin diyor. Bu da ne? Değil mi? At. Tamam abi. Bir daha at. Buyur. Buyur kardeşler. Tamam mı? Bu da nasıl bir şey? Böyle bir şey gerçekten hayata uygulayabilir miyiz? Çok zor. Buna yumuşak huyluluk denir ya da uysallık denir. Saçmalık aslında. Sen oturabilirsin. İsa diyor, ne mutlu yumuşak huylu olanlara, çünkü onlar yeryüzünü miras alacaklar. Ama zor. Müslüman arkadaşlarım bana diyor ki, işte İslamiyet çok daha zor, işte oruç tutmak zorundayız falan. Ben diyorum, ya bizimki zor abi. Yumuşak huylu olmalıyız, düşmanlarımızı sevmeliyiz. Daha zor şey olur mu? Değil mi? O zaman bağın sahibi düşünüyor. Adalet göstermedim, merhamet gösterdim. Yani köle gönderdim, dövdü, affettim, merhamet ettim, başka bir köle gönderdim. Dövdü, attı. Merhamet ettim, affettim, başka bir köleyi gönderdim. Ama merhametten maraz doğar. Nereye kadar? Değil mi? O zaman ne yapacak adam? Zor bir karar verecek. Bağın sahibi, şu ayete bakar mısınız? Bağın sahibi ne yapacağım dedi. Sevgili oğlumu göndereyim. Belki onu sayarlar. Nasıl bir karar? Yani kölelerimi gönderdim, dövdüler. Şimdi yok edeceğini... Öldüreceğine, intikam alacağına sevgili oğlumu göndereceğim. Gel sevgili oğlum. Belki, gel bu tarafa gel. Sevgili oğlumu gönder. Belki onu sayarlar. Bu ayet içinde bir belki var. Bir risk var. Tamam mı? Yani belki sayacaklar, kabul edecekler, tövbe edecekler. Hak ettiğimi verecekler. Belki, ama belki onu da öldürecekler ve o günlerde mirasçı ölüyse kiracıların doğal bir hakları vardı. Onlar bir mülkiyet hakkı oluşturabilirlerdi ve bağ onlara düşebilirdi. Tamam mı? O zaman belki oğlumu kaybedeceğim, belki de bağımı da kaybedeceğim. Ve biliyorsunuz Orta Doğu'da toprak namustur. Namusumu kaybedeceğim, her adımı kaybedeceğim, her şeyimi kaybedeceğim. O zaman bu en büyük risk. Siz yapar mıydınız? Ne yapardınız bu durumda? Zor. Kalabalık giderdin, değil mi? Ama diyor ki ben oğlumu, o zaman burada harbiden bir özellik ilanı var. Herkes silahlı, herkes hazır, değil mi? Ne güzel. Oo, bak. Tamam mı? Silahlı, tehlikeli adamlar, gaddar adamlar. Ben sevgili oğlumu silahsız ve savunmasız olarak onlara göndereceğim. Belki onu sayarlar. Riske bak ya. Ne olacak? Bir parantez içinde, bir dakika oturabilirsin. 80'lerde Ürdün ülkesinde, Orta Doğu'da buna benzeyen bir olay olmuş. Kral Hüseyin, Ürdün Kral Hüseyin, orada bir gün, bir akşam yatmak üzereyken polis içine giriyor, istihbarat içine giriyor ve diyorlar ki şimdilik askerlik şubesinde 75 tane subay toplanmış halde ve bir darbe uygulamak üzere. Yani seni öldürmek ve kovmak istiyorlar ve hazırlar, şimdi bir aradılar, hadi operasyon yapalım, kalabalık gidelim ve onları yok edelim. Hem, yani haberimiz var, haber, şimdi geldik, şimdi gidelim. Ürdün kralı diyor ki, Kral Hüseyin şuna bak, gerçek kral, kalabalık gitmeyelim, operasyon olmayacak, bana bir tane helikopter getirin diyor. Bu gerçek hikaye. Helikopter geliyor, kral biniyor, tek başına gidiyor bulundukları yere. Geliyor, helikopter pilota diyor ki adam, eğer ateş sesini duyarsınız hemen kaç, beni bırak diyor kral pilota. İniyor helikopter ve kral aşağı iniyor, binanın içine gidiyor. Orada 75 tane subay, yani isyancı var. Silahsız, savunmasız olarak giriyor. Onlara diyor ki, beyler burada ne planladığınızı çok iyi biliyorum. Aslında beni istemiyorsunuz kral olarak. O zaman lütfen buradayım, beni öldürün. Yoksa iç savaş çıkacak, milyonlarca insan ölecek, büyük olaylar olacak. Sorun burada. Geldim. İşte beni öldürebilirsiniz istiyorsanız. Cesarete bak. Ve oradaki adamlar yavaş yavaş silahlarını indiriyorlar. Geliyorlar ve kralın elini öpüyorlar. Ve bir şekilde onlardaki sönük olan algı, şeref algısını alevlendirdiği adam. Muazzam bir hikaye, değil mi? Ve tam böyle adam diyor ki, tamam sevgili oğlumu göndereceğim. Belki onu sayarlar. Bakalım ne olacak? Gel sevgili oğlum. Canım benim, iyi yolculuklar. Gidiyor. Ayet 14. Ama ayet 14. Ama bağcılar onu görünce aralarında şöyle konuştular: mirasçı budur, onu öldürelim de miras bize kalsın. Böylece onu bağdan dışarı atıp öldürdüler. Tamam. Bağdan dışarı atıp öl yat. Hikaye bu. Tamam mı? Şimdi İsa Mesih bu hikayeyi çarmıha gerilmeden 2-3 gün önce anlatıyor. Baştaki soru neydi? Kimsin? Yetkin nereden geliyor? Ve cevap olarak İsa Mesih bu benzetmeyi anlattı. Şimdi bakalım ne demek istiyor İsa? Bağ, dünya. Toprak sahibi, Yaradan, Tanrı, değil mi? Kiracılar kim? Bizler, insanoğlu. Diyor ki bak size ne güzel bir dünya yarattım. Siz işleteceksiniz, bakacaksınız, bir kahinlik göreviniz olacak. Beni temsilen. Ama bana hakkımı vereceksin. Hakkım ne? Saygı. İbadet. Değil mi? Ama biz ne dedik Tanrı'ya? Ne dedik? Bizde yok. Veremeyiz. Bizim, biz işlettik, biz çalıştık. Hepsi bizim. Aynı zamanda bu kişisel olarak, bireysel olarak geçerli. Bu beden, bu nefes, bu can, bu zaman benim. Ya kiracı olmamıza rağmen toprak sahibi gibi davranıyoruz. Bir isyan söz konusu, bir ayaklanma söz konusu. Bu benim. Değil mi? Tanrı o zaman kölelerini gönderdi. Bunlar kim? Peygamberler. Bir tane, iki tane, üç tane gönderdi tarih boyunca. Uyarmak için, yola getirmek için, örnek olmak için. Ve biz peygamberleri ne yaptık? Sözlerini dinledik mi? Dövdük, yolladık. İstemiyoruz dedik. O zaman Tanrı bir karar vermek zorunda kaldı. Merhametle davrandım yetmedi. Bak, bu çok önemli. Merhamet yetmez. Affetmek aslında yetmez. Neden? Çünkü merhametten ne doğar? Tamam mı? Ya günah işledim, tamam Tanrı affetti ama yarın tekrar günah işleyeceğim. Yürekler değiştirmek için yetmiyor. O zaman Tanrı diyor ki, ne yapacağım? Sevgili oğlumu göndereceğim. Belki onu sayarlar. İsa Mesih bu hikayeyi neden anlatıyor? Kimliğini açıklamak için. Hikayedeki oğul kim? Kendisi. Çok önemli. İsa diyor ki, peygamberlerle aslında aynı devamın niteliğindeyim. Aynı fonksiyonum var peygamberler ama peygamberlerden üstünüm. Değil mi? Onlar köle, ben oğulum. Bir fark var. Köle ile oğul arasındaki fark ne kadar büyükse peygamberler ile İsa arasındaki fark o kadar büyüktür. Oğul özgür. Ama babası diyor ki sen gider miydin bu dünyaya? Silahsız, savunmasız olarak, İsa bebek olarak doğdu zaten. Yumuşak huylulukla geldi. Alçak gönüllü bir yürekle geldi. Fakir olarak geldi. Silahları yok, kalabalık gitmedi. Peki, biz ne yaptık? Öldürdük. Çarmıha çaktık. Dışarı attık. Sonra diyor ki, bu İsa onlara bir soru soruyor. Bu durumda bağın sahibi şimdi onlara ne yapacak? Yani son şans verdim. Başka ne kaldı ki? Diyorlar ki gelip o bağcıları yok edecek, bağ da başkalarına verecek. Artık yok etmek lazım, başka bir şey kalmadı. Diyor ki, halk bunu duyunca Tanrı korusun dediler. Korkunç ama hamdolsun ki hikaye burada bitmedi. Dışarı attılar. Öldürdüler, gömdüler. Bitti, gitti dediler. Ama hamdolsun ki bak, İsa gözlerinin içine bakarak şöyle dedi. Öyleyse, yani hikaye burada bitiyorsa eğer, kutsal yazılardaki şu sözünün anlamı nedir? Yapıcıların reddettiği taş, işte köşenin baş taşı oldu. Yapıcılar bir taşlar, tuğlalar arıyorlardı. Bu işime uyar mı, uymaz dediler, çöplüğe attılar. Ama aslında en önemli taş oydu. Ve biz Mesih'i öldürdük. Ama aslında Tanrı'nın yeni yaratılış için, Tanrı'nın yeni planı için en önemli taş oydu. O zaman İsa Mesih 3 gün sonra ölümden dirildi. Diril! Diril! Ölümden dirildi! Reddettikleri taş, köşenin baş taşı oldu. Farkında değillerdi. İsa onlara ne diyor? 3 gün sonra beni öldüreceksiniz. Ama bileceksiniz ki, ondan sonra dirileceğim. Haklı çıkarılacağım. Tanrı'nın benden yana olduğunu göreceksiniz diyor. Muazzam. Oturabilirsin. İsa'nın bu benzetmeyi kendilerine karşı anlattığını fark eden akıllı adamlar, din bilginleriyle baş kahinler onu o anda yakalamak istediler. Ama halkın tepkisinden korktular. Ama 3 gün sonra yakaladılar. Tamam. Bu benzetmeden neler öğreniyoruz? Onlara bir bakalım sonra Rab'in sofrasına yaklaşacağız. İsa Mesih'in kimliğiyle ilgili ne öğrendik bu hikayeden? İsa Mesih kimdir bu hikayeye göre? Söyleyin. Oo, evet. Ama peygamberlerden farklı mı bu hikayeye göre? Çok farklı. Tanrı'nın gönderdiği en değerli şey olan. Köle. Oo. Merhamet. Yetmedi, lütuf, son şans. Tamam mı? Yani Tanrı peygamberler gönderdi, sonra oğlunu gönderiyor. Vahinin zirvesi, vahinin doruk noktası olarak. Bundan sonra başka bir peygamber olabilir mi? Olmaz. Hikayenin akışına ters geliyor. Peygamber, son olarak o. Bundan sonra başka bir peygamberin ne işi olacak ki? Mesih vahinin zirve noktasıdır. Peki, insanoğluyla ilgili ne öğrendik? Kendimizle ilgili bu hikayeden ne öğreniyoruz? Asıl günahımız bağımsızlık isteği. Asıl isyanımız aslında sana ihtiyacım yok dememiz. Bu bağ bizim, bu beden benim, bu zaman, bu hayat bana ait. Kendi kararlarımı kendi alacağım. Kafama göre takılacağım. Onu yapmak istiyorsam yapacağım. Seni saymayacağım, düşünmeyeceğim, bakmayacağım. Benim. Kiracı olmamıza rağmen sahip olurcasına davranmamız. İsa burada günahın ne olduğunu yeniden anlamlandırıyor. Günah küçük bir şey değil. Yaptıklarımızdan, söylediklerimizden ibaret değil. Günah aslında yüreğimizin tutumu Tanrı'ya karşı. Peki insanoğlu bu hikayede ne yapmalıydı? Oğul geldiği zaman, yani Urdun Kralı hikayesini hatırlıyorsunuz. Oğul geldi, son şans, merhamet. Ne yapmalıydı? Eyvallah. Kabul, tövbe, teslim, silahlarını indirmek, işte Hristiyan olmak bu anlamı geliyor. Oğul geldi. Tepkin nedir kardeşim? Değil mi? Ve Tanrı hakkında en son olarak ne öğreniyoruz? Tanrı adil. Ama adil olmakla beraber merhametli. Ama merhametli olmakla beraber lütufkar. Adalet hak ettiğini almak, merhamet hak ettiğini almamak, affedilmek ama lütuf hak etmediğini almak. Tamam mı? Diyor ki en sevgili oğlumu göndereceğim, en değerli şeyimi vereceğim hediye olarak. Aynı zamanda bizim için geçerli. Biri senin suratına tokat attığı zaman ne yapacaksın? Çünkü lütuf ve yumuşak huyluluk Tanrı'nın özündedir. Çarmıh'ın özündedir ve Hristiyanlığın özündedir. Değil mi? Hamdolsun.